Konuşursam o da şey, yani gereksiz görünebilir ama herkes gereksiz olmayabilir. Şimdi nicelik kavramını kullanması çocuğun gelişiminde belli bir yaşta ortaya çıkıyor. Daha önce değil. O ne zaman ortaya çıktığını kavramsal gelişimi belirliyor. Yaşının şöyle ya da böyle olması değil. Ayının şu ya da bu olması değil. Kavramsal olarak sayının ortaya çıkması için Hegel'in dizgesinde şey gerekiyor. Nitelik kavramlarının tamamlanması gerekiyor. Yani niceliğe geçiş nitelik kavramlarının tamamlanmasını gerektiriyor. Nitelik kavramlarının tamamlanması kendi için varlıkta oluyor ve kendi için varlık Hegel'in özel olarak kullandığı bir anlatım biçimi. Onunla demek istediği şey bir. Ve aslında birden daha fazlası ama onu kendi için varlık mantığını çözdüğümüz zaman anlayabiliyoruz ama şu anda şey nicelik kavramının bebek tarafından ya da çocuk tarafından kullanılması bir kavramı gerektiriyor. Bir kavram aslında nitelik. Yani yalnız başına bir kavramıyla sayı sayılamaz. Ve nitelik bir sayı değil o anlamda. Birin yanında ya da birin bağıntıları olarak süreklilik ve süreksizlik momentleri gerekiyor. Değil mi? Yani bir sayı o iki kavramını gerektirmek zorunda. Yalnız başına birle sayamıyoruz. Peki birin süreklilik birde var mı? Var. Onu Parmenides düşünmüş. O zaman 2000 küsur yıl önce düşünmüş. Bir hiçbir ayrım taşımıyor. Hiçbir yerinde bir boşluk yok ve saltık plenum o nedenle bir, tam bir süreklilik. Yani onda bir kesiklik yok. Kesiklik olursa çok olacak. Ve o zaman bir olması sona erecek. Ama Parmenides'in de tabii gözünden kaçan şey, bunu daha kolay görebiliyoruz bunları. Sürekliliğin ancak kesiklikle olanaklı olduğu. Yani bir Parmenides'in bir ayrıca bir atom da değil. Küresel büyük bir cisim. Yani sınırlı bir cisim her nedense. Ve o yani süreklilik ve kesiklik kavramlarının da gelişmiş olması gerekiyor ki bir bebek önünde ya da elinde beş parmağın olduğunu sayabilsin. Daha önce ona ezberletilen sayısal denklemleri, eşitlikleri falan söylüyor ama bunlar onun sayıyı anladığı anlamına gelmiyor. Bazen bakıyorsun daha küçükken yani o kavram ya açılmamışsa o zaman bir an beşe beş diyor. Ya da 4'e 4 diyor.
Eşleştirme yapıyor.
Bir de bakıyorsun başka bir sayıya da şey veriyor. Yanlış ad veriyor. Anlıyorsun. Yani henüz şey yok. Sayı kavramı ya da
ezberleme sadece.
Ezberleme. Ezberleme. Sayı nicelik kavramı çok daha geç gelişiyor. Belki Hegel onu fark etti şeyde. Kendi yaşamında ya da fark etmedi ama örneğin Kant'ın kavram dizgesinde nicelik şeyi önceliyor. Niteliği önceliyor. Çünkü her ne derse insanlar nicelik kavramı daha önselmiş gibi düşünüyorlar. Ama değil. Kavramsal gelişim bir çocuk sayı saymayı öğrendiği momentte ne durumda? Deneyim durumunda. Ama aynı zamanda da a priorisiyle çalışıyor. Çünkü ona dışarıdan rakamı yazıp kağıda bu 5'tir diyerek öğretemezsin şeyi. O 5 kavramını üretmeli ya da sayı kavramını üretmeli ki sayabilsin. Zaten 5'i sayan, 3'ü sayan ötekileri de sayacak.
Yani, İlginç buna bağlantısı var mı bilmiyorum ama şeyde de şimdi bu yazı öğretiminde de önce o başlangıçta hecelerle öğretiliyor gibi bir şey vardı ve sonra bunun çocuğun gelişimi açısından yanlışlarının farkına olarak bütünden yani o bir olanla önce biri şey yapıp sonra onun içerisinde
bütün sözcüğü görüyor.
Evet. Heceye daha ayrıma yani şey bilmeye başlandı.
Tünceden gibi bir
bağlantısı var gibi geldi şu anda.
Sözcükten gidiyor.
O hecelemenin bir yararı olmadı ama bir zarar da olmadı herhalde. Belki de zararlı olmuş.
Cümleyi de benzetiyorlar evet.
Cümleden başladı.
Ama eskiden bizim zamanımızda
biz heceyle başlardı.
Harfler heceler.
Mantık derken mantık diye öğreniyor. Oradan doğuyor, mantık diye ezberliyor.
O belki de şeyden geliyor. Burada önce analitik yöntem, analitik bilgi kullanıma giriyor ve ondan sonra sentetik bilgiye geçiliyor ve yani doğal bilincin şeyinde de, sürecinde de hatta mantığın gelişim sürecinde de aynı şey var. Sanki analiz, yani parçalardan bütün yapma ya da sentez yapma gibi bir şey. Ece yönteminin belki de pedagojik zemini o olabilir.
Tümde engelim yani.
Şimdi öyle. Şimdi tersini yapıyorlar.
Evet. Pozitivistler de işte böyle bir yapıyor acaba. Onun için mi böyle?
Nereden?
Yani o tam gelişim tamamlanmadığı için o ilk basamak mı diye söylemek istediğim benim de oydu. Yani
pozitivist öğreti sentetik öğretiye bir başlangıç gibi mi düşünmem lazım?
Onlar sentezi tanımıyorlar. Tanımıyorlar.
Tamam, tanımıyor.
Yani
tanımıyor.
Yok. Pozitivisti niye analitik dediğin zaman şey gibi moron gibi kalmak zorunda. Çünkü
tamam, pozitivistlerin sadece tıkanı kalmadan hani bir insanlığın gelişimi sürecinde baktığımızda pozitivizm daha sonrasında daha ileri bir aşamaya zorunlu kılıyor belki.
Pozitivizm insanlığın tarihinde bir aşama falan değil. Gökyüzün bir aşama falan değil. Yani bunlar felsefenin şeyleri, belli dalları, yan dalları. Yani bir kavramın abartılması. Çünkü bilimler gelişirken öyle pozitivist aşamaya falan gelmediler. Bilimleri geliştirenler özellikle metafizikçilerdi. Bu pozitivistlerin reddettikleri şey. Descartes, Spinoza, Leibniz ve geçen yarıda o şey önemliydi, vakı önemliydi. Pozitivizmin kendisi bir metafizik. Yani pozitivizm baştan bir paradoks olarak çıkmak zorunda çünkü metafiziği reddederken kendisi metafizik olduğunu görmüyor. Benim merak ettiğim şey bu. Şimdi bir pozitivist diyor ki kuramlar metafiziktir, o zaman bunları denize atalım. Pekala, güzel, denize atalım. Tamam, ama senin metafizik metafiziğe karşı çıkan pozitivizmin kendisi de bir kuram.
Buna bu kuram olarak onu da atarsak siz ne söylüyorsunuz?
Şimdi burada ya ciddiyeti bırakacak ve şey yapacak, kaybolacak. Burada bir muamma yatıyor mu? Yani benden kaçan bir problem mi var? Pozitivist böyle diyor. Kuramlar metafiziktir. Yani dedin ya Popper kuram yüklü olmasını ya da kavram yüklü olmasını deneyimin bir zayıflık olarak görüyor.
Ve bunu bir kuram olarak kullanıyorlar.
Tamam, pekala, güzel, tamam, bütün bunlar anlaşılıyor. Ama şimdi anlaşılmayan şey şu, bunu bu gerçeği söyleyen o pozitivizmin kendisi bir metafizik.
Şimdi o bizim benimsediğimiz
bu kuram, nerede takılıyor burada?
Kuram ve kılgının birliğini kabul etmiyor olması lazım öyle bir şey söylemesi için.
Paradoks var burada.
Şimdi biz ne kılgı ve kuram birdir diyoruz, değil mi? Bu kabul ediyoruz.
Gerçek olarak.
Evet. Evet.
Öyle ama burada kuram yıkıldı nerede? Pozitivizm
pozitivizm tamamen duyu deneyimine dayandığını söylüyoruz. Tamamen kılgıyla ilgileniyor. Yani bu diğer bir o söyleyişle kuram ve kılgının birliğini kabul etmemesi demek.
Şimdi şuna orada
onun için demin senin söylediğin
bu biraz da
bir metafiziktir
zor,
anlamına sonucuna varamaz yani.
Anlaşılması zor olacak. Neden biliyor musun? Onu Kant'ta da ben gördüm. Kılgıyı istençle ilişkili olarak düşünmemiz gerekir. Yani kılgı şey değil, duyu algısı denen şey kılgı değil, pratik değil. Pratik denen şey, kılgı denen şey yapmakla ilgili ve yani ben duyu algısını da bir kılgı olarak yapabilirim ama duyu algısı kendinde kılgı değil. Kılgı istenci ilgilendiren bir şey. Yani bir insan acıkıyorsa o bir kılgı değil ama yemek şöyle ya da böyle yiyorsa o bir kılgı. Ve kılgı o anlamda kuramı gerektiriyor. Yani kılgı eylem düşüncesiz olabilecek bir şey değil. Ama duyu algısı kılgı değil. Ya da doğayla ilişkiler, kılgısal ilişkiler değiller. O Kant'ta var o şey. Kant kılgıyı nedense sık sık istence değil ama doğaya bağlıyor ve o sanki pratik, yani gündelik anlamına sözcüğün, gündelik anlamına uygun bir kullanım yapıyor gibi görünüyor. Kılgı istençli.
Ve kılgıyı o zaman ama kılgıyı yani bizim gibi sadece istence bağlı olarak bir kılgıdan söz etmiyor o zaman.
Genel
yani
olarak
bir şey, bir anlamda bir realite olarak kabul ediyor. Olgu olarak kılgıyı kabul ediyor herhalde. Kant.
Kılgı ama doğa değil. Doğayla ilişkisi insanın kılgısal bir ilişki olarak...
Ama doğadaki realiteyi o şekilde yorumluyor herhalde.
Doğadaki realite...
onun pek bir şeyde bir ilişki yok.
Onun yani kılgıya bir ilişki yok. Doğa kılgı yapmıyor.
Doğadaki olguyu anlatıyor o şekilde.
Ama o işte orada yanılıyor. Yani doğanın kılgı yapması söz konusu değil. Kılgı kılmak, yani hayvan da kılgı yapmıyor, hayvan da pratiği yok. Hayvan
bizdeki
davranış kılgı değil.
Bizdeki sözcüğün geliş kökeni itibariyle evet, yani ona uymuyor.
İnsanın da kılgı olmayan davranışları var.
O zaman
ve evet. Eylem dediğimiz şeyde bilinç dediğimiz ve istenç dediğimiz faktör var.
Tabii.
O ikisini ayırmak lazım.
Yani kılgı istençle ilgili ve o yüzden moral bir kavram, doğayla ilgili bir kavram, değil. Evet. Öyle kullanmamak gerekiyor. Teori ve pratiğin, Kur'an ve kılgının birliği şey değil.
Peki istençten, yaşam, istençten ayrı bir şey. Da var mı kılgı? Yaşam?
Hayır.
Daha sonra çıkar.
Yaşam, yaşam bakteride de var. Yani istenç kavramıyla bağlantılı diyoruz. Hayvansal doğayı da aşması gerekiyor.
Kinsel.
Tine ait bir kavram, kılgı. Kılgı tine ait bir kavram. Onları sistematik düşünce bunları gösteriyor zaten. Yani gündelik dil bunu çiğneyebilir. Bazı düşünürler de bilmeden çiğneyebilirler ama...
O zaman kılgı değil de olgu demek gerekiyor buna. Yani insanın, insanda da örneğin...
Olguculuk.
Evet, insanda olguculuk da örneğin şey. İstem dışı...
Güzel.
Yani, istem dışı ya da istenç dışı yaptığı şeyler var mı? Soluk almak öyle bir şey, örnek. Soluğu bilinçli almıyorsun ki, evet bir süre tutabilirsin belki ama normal o konuya yoğunlaşmadığın takdirde kendiliğinden soluk alıp veriyor vücut zaten.
Tamam.
Sindirim bu sistemi kendiliğinden, şey. O vejetatif sistem dedikleri şey herhalde doktor daha iyi açıklar mı? Yani o kendiliğinden yaşayan bir şey var, bir yaşam süreci devam ediyor. Bu bir olgu. Senin söylediğin anlamda kılgı değil.
Evet. Ama bu
çünkü istenç yok.
Bir etkinlik yani, diyebiliriz buna. Yani fizyolojik evet. Bir etkinlik, fizyolojik bir işlev falan. Çünkü miden de çalışıyor, akciğerlerin yanı sıra
kalmıyor. Doğanın bir işlevi o. Doğadaki evet. Bir işlev daha doğrusu.
Tamam, doğru. Bunlar kılgı değil.
O olgu ama.
Evet.
Değil mi?
Bakteri de bir olgu,
evet.
Gezegenler de bir olgu. Yani olgu olmayan bir şey yok. Olgu çok genel bir terim.
Çok genel, evet.
Kılgı ve teori, Kur'an ve kılgı ilişkisi biraz daha... Farklı bir şey. Şeyi konuşuyorduk. Paradokslar karşısında doğal bilincin
şaşkınlığa
ya da tutumu. Yani pozitivizm kuramı denize atmayı amaçlıyor ve kendisi de bir kuram. Bu paradoks karşısında pozitivist nereye takılıyor? He?
Tutulmuş yani. Paradoks.
Paradoks.
Bariz
bir paradoks. Kendiyle çelişiyor. Ve bu çelişen, bu çelişkiyi yaşayan insanlar, işte Karl Popper, Thomas Kuhn vesaire yani Viyana çevresi, topyekun.
Kavramın reddedildiği her durumda aynı bir şeye düşmek kaçınılmaz.
Evet. Şimdi belki onlar da usu daha iyi kullanmak adına bunu yapıyorlar.
Evet de yani tabii ki buna itiraz etmiyoruz. Onlar da bilgi adına, bilim adına. Özellikle pozitivizm bilimi şey yapıyor, kurtarmaya çalışıyor. Yani metafizikten kurtarmaya çalışıyor bilimi. Ama
ama yetenekli olduğumuz, sahip olduğumuz en önemli ögeyi bertaraf ediyor. Evet. En azından onun kuramsal olarak incelenmesine
onun yapmasının ediyor. Aracını reddediyor. Onu yapmanın yöntemini reddediyor. Ya da aygıtını ya da aracını, yani metafizik dediği şey düşünceden başka bir şey değil. Ve pozitivizm duyulara gittiği zaman düşünceden koptuğunu sanıyor. Çünkü duyular onun için fizikle ilgili. Ki duyular aslında öznel. Asıl metafizik, ilk metafizik denebilecek şeyler duyular, duyumlar.
Başka basit bir soru, hayvanlarla duyumsamak anlamında aşağı yukarı hiçbir biraz... farkımız yok. Hatta bizden duyumsamak anlamında çok daha ileriler. Evet. Yani daha fazla
kokuyorlar.
Onlar işte duyulamıyorlar, duyu deneyimi diyorlar. Sense experience. Yani burada Britannica'da da pozitivizmin tanımında o geçiyor. Pozitivizm epistemolojik bir perspektif ve bilim perspektifidir diyor.
Duyu deneyimi o zaman algıyı da içine alıyor.
Asıl bilgi diyor, otantik bilgi, sense experience, duyu deneyimine dayanır. Positive verification, dayanır, yani based on sense experience, dayanak olarak, temel olarak duyu deneyimini alıyor. Ve sanıyor ki bu şey, metafizik yok burada. İşte Popper'ın orada uyanıyor Popper, yani deneyim kavram yüklüdür diyor, değil mi? Ya da kuram yüklüdür.
Evet.
Ya da bu onun zayıf kötü yönüdür.
Evet, kötü
yönüdür. Yani o ne kadar düşünceden artabilirse deneyimi o kadar iyi olacak diye düşünüyor ama o zaman deneyim diye bir şey kalmayacak, onu görmüyor. Şimdi Karl Popper aptal bir adamdı.
Anlamak güç, gerçekten güç.
Yani deneyim yapacak ama düşünce olmayacak.
imkansız bir şey.
Düşüncesiz bir deneyim, düşüncesiz bir gözlem, veya kavram.
Şimdi düşünceye girdiği anda o öznelleşim
şey gidiyor.
Yani sen bir şey, gezegen gözleyeceksin ama o gezegen küresel olmayacak. İşte kütlesel olmayacak. Çünkü bunlar hepsi kavram. Bunları yüklediğin zaman deneyimi bozmuş oluyorsun. Karl Popper'a göre, sevgili Karl Popper. Duyuları bıraksın ama bir gezegene bir insan bakıyor diye düşünmeden kütle yüklüyor, özle yüklüyor, onun uzayda olduğunu kabul ediyor, devindiğini, yörüngeyi yüklüyor. Yani yörüngesiz bir gezegen olamaz.
Bu. Şimdi bütün bunlardan tüme varım yapılırsak, tüme varımda eksik olan bir şey vardır diyor. Yani dolayısıyla hani bir takım şeylerden yola çıkıp genelleme yaptığımız zaman her zaman gerçeği tehdit eden bir şey var, eksik bir tarafı evet. Var. Genelleme yapma yerine bir takım verilerden yola çıkıp genelleme yapma yerine o genellemenin zıttını, tersini, onu yanlışlayan bir şeyi bir tane bile olsa onu bulmak daha değerlidir diyor. Öyle bir şey diyor.
Genellemeyi kabul ediyor. Genellemeyi itiraz mı ediyor?
Genellemeyi kabul ediyor ama genellemede işte hem kuram yüklü olduğu için yani bir yanlış olma olasılığı, eksik olma olasılığı, gerçeği tam yansıtmama olasılığı daha fazla. Dolayısıyla onu öyle kabul etmektense onu yanlışlayan bir şey bulabilirsek
ya bu daha değerli. Bu söylediği tüme varımın zaafını bir biçimde ortaya koyup ama yine de tüme varımdan vazgeçemeyiz demekten başka bir şey değil.
Evet.
Bir yana pozitivistler şey diyorlar, genellemenin doğrulanması gerekir.
Bu da yanlışlanması evet. Adıyla aynı şeyi söylüyor. Yani, bir şey söylüyor.
Verification gerekiyor. Burada da onu yazıyor. Pozitivizm henüz Popper'ı değil ama şeyi daha böyle standart modeli izliyor. Ama ikisi bir. Yani ancak doğrulanabilen bir şey yanlışlanabilir ve burada doğrulama ya da yanlışlanma denen şey aslında aksesuar. Çünkü deneyim hiçbir zaman sonsuz olmayacağı için, bütün örnekleri kapsamayacağı için her zaman eksik olacak. Ve yani ancak o doğrulama ve yanlışlanma şeyi istatistiksel sonuçları etkileyebilir. İstatistiksel de olasılık düzeyini gösterebilir, düşük ya da alçak diye. Gereksiz çünkü hiçbir deneyim, yani hiçbir tüme varım zaten şey değil, yasa değil, tam değil, evrensel değil. Öyle değil mi? Onu delmek ya da desteklemek. Yani bir tarafta Karl Popper onu delebilirsek diyor o şeyde bilimsel. Bu bilimselliğin kriteri olarak görüyor. Yani evet. Onu yanlışlanabilmesi onun şeyi değil.
Geçersizliği
yani. Değil. Tersine bilimselliği. Bu da şey.
Evet, o da
ilginç. Sindirilmesi zor bir şey. Çünkü bunlar bilimselliğin kriteri olarak geliştiriliyor. Yoksa çürütülme normal bir çürütülme değil. Yani çok uğraşabilirler. Ama burada psikolojik olarak ne oluyor? Ben bunu bulmak istiyorum. Bunu bulursak gerçekten bu şeyi, sistemi eritmeye başlayabiliriz.
Şimdi Hegel'in mantığı uslanlama yani, üzerine uslanlama. O konuda uzak oldukları için böyle daha kolay geliyor. Yani
ya kolaydan farklı bir şey var burada. Bence bu psikolojik problem var. Yani o psikolojik problemler şeyle çözülmüyor. Mantıkla çözülmüyor. Dedik, Karl Popper diyor ki metafiziği denize atmalıyız. Bu pozitivizmin işidir. Niye? Çünkü metafizik bir kuramdır. Pozitivizm de kuram. Burada ama kalıyor.
Bunu bir psikolojik problem olarak gördüğümüzde başka bu bir şey daha söylememiz lazım.
Evet, yani,
bu bulaşıcı da bir problem demek lazım. Çünkü çok geniş kitlelerce
hazırınca
bir sürü paylaşılan bir şey.
Doğal bilincin bulaşıcı evet. Dediğin şey şu, doğal bilinç bunu yargılamıyor, sorgulamıyor. Hak gibi alıyor.
Bir de şey, yıllarca kilise hani Tanrı'nın varlığını, ontolojik varlık vesaire falan hani hep düşünsel olarak doğrulamaya çalışmış ya, soyut bir şeyi, soyut uslanmalarla doğrulamaya
onu Descartes çalışmış. Attı belki bir kenara. Hayır, onun aydınlanmanın ve Descartes'in problemiydi onlar. Yani o pozitivizmin ilgilendiği şey kuram. Tüme varlığının, yani pozitivizm usla ilgileniyor, us, logosla. Kilisenin boş inançlarıyla
Arif'in problemi
i̇şte yani ondan yola çıkarak
o bak Devicim diyor ki matter of facts varsa ve sayılar varsa tamam o zaman saklayın. Eğer bu ikisi yoksa diyor ateşe atın. Kitabı.
Ölçülebilir.
Yani evet şey varsa kavramsal spekülasyon varsa metafiziksel ise o zaman o şey. yakılması gereken bir şey. Hayır, kiliseyle ilgisi yok. Kilise aydınlanmanın sorunu ve Descartes onlar şey yaptı.
İşte soyut akım yürütmeden ziyade somut sayılar vesaire daha şey görüyorlar.
Psikolojik açıklama gerekiyor. Psikolojik açıklama gerekiyor. Çünkü burada şey var. Yani görüyoruz biz bazen çocuklar da yapar bunu. Bir tutarsızlık durumunda kilitlenip kalırlar. Kendi şey o anda usa dönemezler. O yani tanımadığımız bilmediğimiz bir şey değil. Hani biz yanlışımızı gördüğümüz zaman ağır da olsa oradan yani zor bile olsa geri dönüyoruz, dönebiliriz. Ama burada dönememe gibi bir şey var. Yani isterseniz onu
nitelik kavramının tam olarak açılmamasından mı? Yani, burada da aynı problem var.
Niye? Yani, açılma var bunlarda. Nedenselliği biliyor, kuramı
yani,
biliyor,
bilmesi kavramı, gerekir diye
düşünüyor. Diye, aposte
yani,
diyor
diye.
Hayır, bildiği çok açık yani yazdıklarından şeyden ortada. İnsanlar meçhul ya da şeylerini görmediği insanlar değil. Belli ki açık bunlar
da zaten. Şu olabilir. Mantıksal
eksik biliyor yani. Yani
tam psikolojik.
Ama onun nitelik olarak gerçekten kavramına varan bir insanın o
yapmaması gerekiyor.
Buna gibi bir şey yapar mı? Kavramına varmıyor. Yine o niteliği bir nesne olarak ya da bir şey olarak
görmüyor. Evet.
O öyle. Yani bir şeye yansıtarak, illa nitelik, bardağın niteliğine indirgeyerek onu almak durumunda. Yani oradaki kavramı nasıl göremiyor diye... Yani
görmesi zaten o niteliği taşıdığını fark etmesi evet, demek. Evet. Onu fark
etmeyebiliyor. Ben bir süre sanırım öyle düşüneceğim. Yani burada psikolojik bir engel var ya da psikolojik bir tıkanma var. Çünkü bu insanlar... eğitimsiz insanlar değiller. Okumuyor da değiller. Yani gerçi Karl Popper Hegel'i okumadan birçok Hegel'e suçlama yapıyor. O dikkatli okuduklarını ve anlayabildiklerini söyleyemeyiz ve gerek de yok ama genel olarak bir şeyi kavramın ne olduğunu anlayabilecek durumda
Cemal insanlar. Cemal Yıldırım bilim tarihi ve bilim felsefesi.
Bir şey yapma, at verme çünkü kayıtlara giriyor.
Bir kitabı
ama
olduğunu şey,
kitabı olan birisi. Yani evet. Felsefeci, Ankara Üniversitesi evet. Fakültesinin profesörü.
Yani onu silmek zorunda kalırsam söylüyorum.
Orta doğu teknik.
Hayır ama Hegel kendi kitabında yazan bir şey söylüyor. Hegel bilim dışıdır diyor.
Ya ad vermene gerek yok. Yani çünkü ad vermenin bir anlamı yok. Çok fazla şey
yazmış.
Var.
Kendi yazmış.
Yazsın.
Yani ben spekülasyon yapmıyorum. Kitabında yazıyor.
Şey yapmayalım. Felsefeci en azından
Hegel yaşayan, bilim yani, dışıdır diyor.